Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, doçent doktor Murat Kaya hocamızla beraber siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyor. Hepinize sıhhat, selamet, afiyet, iyilikte güzellikler diliyoruz Cenab-ı Hak. Gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun diyoruz. Kıymetli hocam size hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Safalar getirdiniz.
Allah razı olsun. Safa bulduk hocam.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin sıhhatini, selametini, afiyetini inşallah artırarak devam ettirsin inşallah. Hep beraberiz.
İnşallah hocam. Allah razı olsun hocam.
Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim'le olan yolculuğumuz, Kur'an ışığında hayatımız devam ediyor. Devam etmeye çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti ister bir kıssa anlatsın, ister diyeyim ki hangi konuyla alakalı bilgi verirse versin, bize dinimizin gerek inanç esasları, gerek ahlak esasları, gerek haramı helali o noktada mutlaka bir rehberlik yapıyor, yol gösteriyor, hidayet oluyor, şifa oluyor. Böyle bu yolculuğumuzu devam ettirmeye çalışıyoruz. Bakara suresi 248. ayet-i kerimeye geldik. Şimdi burada Talut, Calut, Davud aleyhisselam kıssasının anlatılmış olduğu bir ayet grubunda bulunuyoruz. Geçen dersimizde iki ayetten bahsettik. O da Musa aleyhisselamdan sonra İsrail oğullarından bir grup, ama bunlar büyük ihtimalle bir baskına uğramışlar. Yurtlarından, çocuklarından ayrı kalmışlar böyle. Dolayısıyla kendi dönemlerindeki bir peygambere, onda İsmail aleyhisselam, İsmail aleyhisselam diye bir peygamber ismi geçiyor. Ondan bizim başımıza bir kumandan tayin et, biz onun arkasında savaşalım ve tekrar yurtlarımıza geri dönelim, kaybettiğimiz şeyleri geri alalım diye söylemişler. Tabii peygamberleri de onların yapılarını, durumlarını, manevi hallerini bildiği için böyle bir savaş talebinde bulunmayın, sonra Allah Teala size farz kılar ama savaşmazsınız diye endişe ediyorum diye ikaz eder. Ama onlar yok yok savaşacağız falan derler. Savaş farz kılınır, sonra bunların pek çoğu savaştan uzak dururlar diye efendim bir ayet-i kerime. Sonra da demek ki onlar bu savaş konusunda ısrar ettiler ki o peygamber de Cenab-ı Hakk'a yalvarır. Onları Talut'u onlara kumandan olarak tayin eder, edilir. Bu kez de Talut'un kumandanına karşı çıkarlar. Derler ki bu fakir, malı yok, mülkü yok, sıradan kenarda bir efendim insan. O bizim başımıza bir başçı, bir kumandan olmaya layık değildir. Biz daha layıkız falan derler. Cenab-ı Hak da der ki, veyahut da o peygamber der ki, hayır, Talut bu işe layıktır çünkü Cenab-ı Hak bu işi biliyor. Yani yönetimi bilen, savaşı bilen ve orduyu nasıl yöneteceğini bilen bir bilgiye sahiptir. Aynı zamanda kumandanlığa da layık bir bedeni gücü kuvveti vardır diye. O Talut'un niçin ordunun kumandanı olduğu ilgili de ayet-i kerimelerde bir izahat yapıldıktan sonra bu ayet-i kerimede, 248 ayet-i kerimede yine olay devam ediyor ve onların peygamberi İsmail aleyhisselam da şu şekilde konuşmayı sürdürüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle lehum nebiyyuhum. Peygamberleri o İsrail oğullarının o gruba dedi ki, yani siz Talut'un kumandanlığını, başçılığını kabul etmiyorsunuz, itiraz ediyorsunuz ama onun Allah tarafından tayin edildiğinin de bazı delilleri var. İşaretleri, alametleri var. Ondan bahsedeyim. O da nedir? İnne ayete mulkihi, onun hükümdarlığının, kumandanlığının alameti en yetikumu tabutu, size tabutun geri gelmesidir. Demek ki o tabutu da kaybettiler. Bu İsrailoğulların meşru bir tabut hikayesi var hocam.
Amalikalılar götürmüş oldu
evet,
bunları.
Hikayesi var. Bunlar ona çok kutsal onlar için. Onu diyeyim ki efendim başlarına taşıyorlar. İşte savaşa giderken bir sancak gibi düşünebiliriz. Bir bayrak gibi düşünebiliriz. Yani bir sembol. Sembol. Onu hocam size soracağım. Ben meali okuyayım. Özellikle tabuttan çünkü buradan bahsediyor. Tabutun size gelmesidir. Tahmiluhul tabutu fi sekinetin min rabbikum. O tabutun içerisinde de Rabbinizden bir sekinet vardır. Çünkü bir semboldür. İnsan mesela bayrak diyelim. İşte biz insan diyelim bir yerde bayrağın dalalını görünce ne yapıyoruz orada? Çok hoşumuza gidiyor. Dibinden geçiyoruz, kendimizi emniyet hissediyoruz. İşte biz diyoruz bu bayrağın altında hepimiz kendimizi güvenli hissediyoruz falan diyoruz hocam. Halbuki bayrağın tek başına bizi bir emniyete kavuşturması falan mümkün değil.
Tabii.
Ama ona yüklediğimiz anlam var. İşte bir özgürlük, bir hürriyet gibi. Onun içerisinde diyor sizin için Rabbinizde bir sekinet vardır. Ve bakiyetun mimma tereke âlu Musa ve âlu Harun. Ve o tabutun içerisinde Musa ailesinden, Harun ailesinden, bu ikisi kardeş ama Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam, onların diyelim ki bağlı olduğu ailelerden ya da o devamından tabut içerisinde bakiyeler var. İçinde diyelim ki Tevrat'ın parçası olabilir, başka şey olabilir. Tahmiluhul melaiketu, bir de o tabutu melekler taşıyor.
Evet.
Hocam çok ilginç bilgi veriyor aslında.
Evet, evet,
yani ayet-i kerime o tabutla alakalı enteresan bir açıklama yapıyor. İnne fî zâlike le âyeten lekum in kuntum mu'minin. Yani eğer gerçekten siz Allah'a, Allah'ın bu efendim verdiği alametlere inanıyorsanız, burada sizin için talutun kumandan olduğu noktasında apaçık bir delil bulunmaktadır. Bulunmaktadır diye bu işi izah ediyor. Şimdi hocam bu ayet-i kerimede talutun kumandan, hükümdanlığının doğru olduğu, gerçek olduğu ilgili bilgi veriliyor. Bunun da en önemli alametinin de tabut meselesi olduğu dile getiriliyor. Tabutta da bir manevi kutsi bir özellik var. Cenab-ı Hak'tan bir sekinet var içerisinde. Orduya, millete bir güven ve sekinet aşılıyor. Evet. Yani onlara olan itibariyle. Bir de Musa ve Harun ailelerinden içlerine bakiyeler falan var. Bir de meleklerin taşıdığı bir tabut. Dolayısıyla epey bir bilgi veriyor ama yine rivayetlerden biraz daha bu tabut meselesini açsak iyi olur.
İnşallah. Evet hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Amalekalılarla savaşıp zaten onlar güçlü kuvvetli Calut'un da olduğu bir kavim. Bunlara mağlup olmuşlar, sürgüne uğramışlar. İsrailoğulları hani bugün de hala Amalek deyip durdukları.
İşte bu.
Bütün insanları karşılarına, bütün insanları Amalek gibi görüyorlar.
Şey diyordu hocam. O Musa aleyhisselam şeyden deniz geçtikten sonra gelip de o işte arzı mukaddes. Mukaddes yere girerken gelin savaşın girelim dediğin yerdeki insanlar yine Amalekalılar diye geçiyor.
Yani orada bir kavme mağlup olmuşlar hocam. Onun şeyini atamamışlar bir türlü, psikolojisini. Travma olmuş herhalde. Travmasını atamamışlar. Bugün de bütün kendilerine olmayan, siyonist olmayan herkese Amalek diyorlar. Onlar tabutu da almışlar. Tabut işte bahsettiğiniz gibi onlar için bir sembol, içinde sekinet var, huzur var. Onunla savaşa çıktıklarında galip geliyorlar. Onu kaybedince tabii büyük sıkıntılara da düşüyorlar. Bunun bu sefer itiraz edince Cenab-ı Hak bütün işleri tabii ki tanzim ediyor. Onlar burada Talut'un melik oluşuna itiraz edince peygamber diyor ki onun Cenab-ı Hak bir ayet olarak onun melik olduğunun ayeti. Cenab-ı Hak bu şekilde farklı sebepler şey yapabiliyor hocam. İmtihan da oluyor bu. İşte Bakara suresinin başında o işte inek kesim bir parçasıyla vur ölüye diriltin dediği gibi. Burada da şimdi onun krallığının alameti tabutun gelmesidir diyor. Böyle çok farklı şeyler olabiliyor. Allah'ın kudretini gösteriyor bu. Bu da melekler tabutu getiriyorlar. Tahmiluhul melaike diye. Hasan Basri Hazretleri'nden bir şey var hocam. Rivayet artık ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. İbn-i Asakir'de geçiyor. İşte tabutu alınca diyor bu Amalekalılar puthaneye koydular. İşte putlar devrildi, secdeye gitti. Orada sıkıntılar oldu. İnsanlar bazı sıkıntılar yaşadılar. Dediler ya bu tabut yüzünden başımıza çok sıkıntı geldi. Yakalım bunu. Yakmak istediler. Yakamadılar diyor. Aman demişler bundan kurtulalım. Bütün ne geliyorsa bundan başımıza geliyor. İki öküzün üzerine koyup bunu öküzleri salıveriyorlar. Açık alana. Gitsin nereye gidecekse diye. Melekler de diyor o hayvanları sevk etti. Çekti getirdi Talut'un kapısına. Gibi böyle bir şey anlatıyor olan olay anlatıyor. Artık nasıl olduysa Cenab-ı Hak zaten meleklerin tabutu getirdiğini söylüyor. Belki zahirde öküzlerin üzerinde geliyormuş gibi ama hakikatte melekler taşıyorlar.
O öküzler de hocam melekler sevk edebilir.
Sevk ediyor. Yani
melekler... Yani peki melekler öküz suretine bürünmez de. Şeye bürünüyor hocam.
Hı-hı.
Melekler insan suretine veya beyaz atlar suretine bürünme şey oluyor ama yani öküz suretine bürünme şeyini biz bilmiyoruz tabii. Bilmiyoruz ama teslim ve şeyler var meleklerde. Özellikler var. O Peygamber'in savaşlarındaki şeye baktığımız zaman Efendimiz'e gelen diyelim ki Dihetül Kelbi şeklinde falan gelmiş olan veya o Cibril hadisindeki gelen yolcu uzaktan gelen adam da olduğu gibi meleklerin Kur'an-ı Kerim'de zaten açık onun şeyleri delilleri var.
Delikanlı.
İbrahim Aleyhisselam'a delikanlı geliyor, Lut Aleyhisselam'a geliyorlar, yakışıklı delikanlılar falan böyle. O durum söz konusu.
Evet, evet hocam.
Dolayısıyla yani bir öküzler suretine vurup da gelme ihtimali de olabilir ama öyle bir şey kaynaklarda bilmediğimizi söyleyemiyoruz ama öküzleri sevk edebilirler hocam.
Tabut diyor işte ahşaptan yapılmıştı gibi rivayetler var hocam. Boyu eni şöyleydi falan diye. Sonra bu tabutunla ilgili bir işte Kur'an-ı Kerim yazılırken, Musaf yazılırken Hazreti Osman zamanında bir şey var hocam. Hatırası. Hazreti Osman bir Medineli ve Mekkeli hafızlardan bir ekip oluşturup Kur'an-ı Kerim'i çoğalttırırken diyor ki yazım konusunda ihtilaf ederseniz Kureyş lehçesiyle yazın diye. Bu tabut kelimesinde ihtilaf olmuş. Bu sonundaki T'yi kapalı T yapmak istemiş Zeyd bin Sabit. Biz demiş buraya kullanırız bunu. Kapalı T yazarız. İşte Eban bin Said Ensar'da muhacirlerden olan hocam. O da diyor ki bu açık olması lazım diyor. Dolayısıyla şey yapıyorlar. Onların muhacirlerin yazdığı şekilde yazıyorlar. Açık T ile yazıyorlar. Normalde aslında kıyasa göre Arapçada herhalde kapalı olması
hocam
lazım.
Hocam şey yapıyor işte. Onu Hazreti Osman Efendimiz Musaf'ı yazan komisyona
evet hocam.
Seyyid bin Sabit'in başlarında onlara şu talimatı veriyor. Diyor ki yazın diyor Kur'an-ı Kerim diyor. Herhangi bir kelimenin yazımında ihtilafa düşerseniz onu da diyor Kureyş lehçesine uygun olarak yazın. Zaten Kur'an-ı Kerim çoğunlukla Kureyş lehçesi üzerine geliyor. Kelimeler olsun, diğer kullanımlar olsun. İşte rivayet o ki sizin buyurduğunuz şekilde tabut kelimesinde bir ihtilaf çıkıyor. İşte kapalı yazalım. Açık mı yazalım, kapalı yazalım tartışma oluyor. Onu da Kureyşler bunu açık yazdıkları için o tercih ediyor. O şekilde yazılmış oluyor. Dolayısıyla tabutun başka yerde geçmiyor. Hocam Kur'an-ı Kerim'de sadece burada geçiyor. Yani tabutun da Kur'an-ı Kerim yazılması alakalı böyle bir hatırası var. Yani. Evet.
Açık TL olmazsa hocam böyle kayık gibi uzunca olması da aslında...
Evet o tabutun şeklinde
tabutun
hocam.
Tabutun şeklinde de
biraz andırıyor.
Andırıyor. Doğru,
gerçekten hocam yani kelimenin yazımı bile yani bahsettiği şeyle alakalı bir fikir
veriyor hocam.
Veriyor yani bu özellik var. Dilde bir özellik var. Arapça daha fazla bir özellik var böyle.
Evet, evet hocam.
Şimdi hocam bu tabut içerisindeki işte bu sekinet ve bakiye ile ilgili olarak da sizin söylediklerinize benzer ve ilaveten bazı şeyler var.
Evet hocam.
Şimdi buradaki efendim şey tabutta bulunan özellikle sakinleşti, sekinet ne olabilir diye.
Sekinet, evet hocam.
Tabutta bulunan şey sakinleştirici, güzel bir kokudur diyenler olmuş.
Evet.
Bu koku iki ordu karşılaştığı zaman düşmanın kalplerini korkuyla doldurmaktaydı. Bu korku İsrailoğlu'nun peygamberinin bir mucizesi, komutanlarının bir kerametiydi. Olabilir. Şimdi Efendimiz'de mesela bu mucize var hocam. Diyor ki beni diyor Cenab-ı Hak altı hususta bir rivayette altı hususta zikrediliyor. Başka rivayetlerde belki daha fazla artırmak mümkün olabiliyor onu.
Evet hocam.
Altı hususta diyor fuddiltu. Alel enbiyayı. Cenab-ı Hak beni diyor şey yaptı. Faziletli kıldı.
Evet hocam.
Mesela bir aylık mesafeden düşman kalbine korku salmak.
Evet.
Adamlar şey Muhammed geliyor diye duydukları zaman işlerinde Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir şeyle bir korku hissediliyor. Bu olabilir.
Evet.
Dolayısıyla oradaki koku İsrailoğullarına, Müslümanlara bir emniyet, sekinet verirken aynı koku diğer tarafa bir korku olarak yansıyabiliyor.
Tabii.
Sonra diyor Sekinet diyor, Hak Teala'nın yaratma inceliklerinden bir şeydir. Meleğin sırları ortaya koymak üzere peygamberin kalplerine vahiy ilka ettiği gibi bu da konuşan kimsenin diline hikmet ilka eder. Bu da Sekinet'in böyle bir şeyi var. Evet. Gerçi hocam ayet-i kerime tabi Sekinet Allah'tan gelen çok kula büyük bir emniyet ve güven kaynağıdır. Hani mesela bu Hudeybiye seferi, oradaki Hudeybiye anlaşması, o süreçteki Müslümanların ne kadar sıkıntı çektiğini falan biliyoruz biz.
Evet, evet, evet.
Ama Cenab-ı Hak ne diyor? Bilahare Cenab-ı Hak diyor, Huvellezi enzile sekinete fi kulubul mu'minine diyor. Allah Teala diyor, hocam sekinet kelimesi 3 yere geçiyor şeyde. Fetih suresinde 3 kritik noktada geçiyor. 3 kritik noktada da Cenab-ı Hak kendi katından Müslümanların kalbine sekinet indirerek onları teslimiyete alıştırıyor.
Evet.
Onun için sekinet Allah'tan gelen, müminin kalbine inen ve kulunun kalbinde işte meydana gelen hadisleri benimsemeye, teslimiyet göstermeye yardımcı olan, imanını artıran bir Cenab-ı Hakk'ın özel bir lütfu keremi.
Evet, huzur hali.
Ve huzur hali.
Vakar hali.
Vakar hali. Şeyler. İnsan içindeki o tereddütlerin, o korku şeylerin kaybolup içine bir böyle derin bir huzur halinin oluşması.
Rahmet demiş. Belki hocam gözle görülmeyen manevi bir huzur, rahmet, vakar gibi sekinet bu şekilde.
Ama şöyle, insanın iç alemi huzurlu olursa hocam, yani gönül dünyası yani huzurlu olursa, o insan konuşacağı zaman da sözlerinde ayrı bir hikmet ve güzellik olur. Yani mesela diyelim ki korkudan ödü patlamış bir insanın konuşmasına bakalım. Ya diyelim bir adam, diyelim bir korkusu var bir şeyden. Konuşmaya çalışıyor. Ya Musa Aleyhisselam'ın şeyde olduğu gibi, hadi Firavun'a git dediği zaman Cenab-ı Hak dedi, nasıl Musa Aleyhisselam konuşuyor? O korkuyla beraber böyle kısa kısa, böyle bir nefes nefese konuşur gibi bir şey var.
Evet, hocam.
Evet. Ama içinde derin bir huzur hali, sekin hali olan insan cümlelere de bu yansır. Kelimelere de yansır. Oralar da değil mi? Apayrı onun bir sekinetin yansımaları gözükebilir.
Hocam bu şeyle ilgili de çok anlatıyor. Yani Kur'an-ı Kerim okumakla ilgili de hadis-i şeriflerde Kur'an-ı Kerim okumaya başladığı zaman sekinet iner.
Evet.
Diye o meclisin üzerine, yani gözle görünmeyen bir hal, demek ki bir maneviyat iniyor yani. İşte Hudayr, Üseyd bin Hudayr'ın o Bakara suresini okurken sekinetin böyle kandiller gibi biraz şekil olarak da görünmesi, zuhur etmesi, bazen melekler olarak, melek olarak da tefsir ediyorlar gerçi sekineyi bazen.
Hocam şöyle, yani sekinet belki bir hal olarak zuhur ediyor ama o sekineti ortaya çıkaran şeyin arka tarafında yine melekler olabilir.
Evet. Bir de bir rivayet daha var hocam burada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteydi diyor hocam. Ashabıyla oturuyordu. Gözlerini semaya kaldırdı. Sonra aşağı indi. Tekrar kaldırdı. Bunun sebebini sordukları zaman buyurdu ki Efendimiz, İnne hâ ulel kavm ellezne kânü yezkurunallah. Şu Allah'ı zikreden topluluk diyor. Yani önünde oturan sahabeler kastediliyor. Bunların üzerine diyor bir sekinet inmişti. Tehmiluhul melaike diyor. Melekler de onu taşıyordu. Kel kubbet. Böyle bir kubbe gibi, çadır gibi bir sekinet. Demek ki herkes, her göze görünmüyor ama temessül etse, tecessüm etse böyle.
Görülecek gibi.
Bu görüyor. Çadır gibi bir sekinet inmişti diyor. Onlara diyor yaklaşınca tam sekinet, huzur. İçlerinden birisi diyor batıl bir söz konuştu. Tekelleme raculümünün bir batılin. Ferufiyat anhum. Onlardan kaldırıldı diyor. Çok önemli bir şey. Bazen hani bizim sohbetler derler hocam, sohbet dinleyince dünya kelamına dalmadan dağılın, o huzur halini biraz devam ettirin falan diye. Herhalde o sekinenin devam
etmesi kaybolması için.
Bazen oluyor hocam, bu çok huzurlu bir sohbet oluyor derken arkadan birisi lüzumsuz bir konu açıyor.
O havada ağlıyor.
Yani lüzumsuz bir adamdan bahsetmeye başlıyor. O hava gerçekten hissediyorsun yani. Dağılıp gidiyor. Tam bu mecliste, Peygamber'in meclisinde olduğu gibi sekinet diyor melekler getirmiş tam bu kavmin üzerine. Yaklaşınca diyor birisi lüzumsuz bir konuşmada bulununca kalktı gitti, kaldırıldı bu sekinet diye. Gerçekten o konuşma o meclisin havasını değiştiriyor yani. Bir batıl bir konuşma veya lüzumsuz bir konuşma veya kötü bir adamın bahsedilmesin. Kendine göre o zat, mesela konuşan birisi hizmet ediyorum zannediyor. Bu adamın kötülüğünü bir anlatayım falan diye.
Ne diyor ama oradaki huzuru kaçıyor.
Oradaki huzur kaçıp gidiyor yani hocam. Dolayısıyla hakikaten meclislerde çok konuşmamak belki. Konuşulur da hep güzel konuşmak. Hani hadis-i şerifte var hocam, ya hayır söyle ya sus.
Ya sus diye.
Ya hayırlı bir şeyler konuşmak veyahut da sükut etmek lazım ki en azından bu bir sekinet varsa, bir itminen, huzur hali varsa onu dağıtmamak güzel olur
benim
diye.
Benim hocam son zamanlarda en çok okuduğum ayetlerden bir tanesi şu. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ لَّتِهِ اَحْسَنُ
Evet.
Ya kullarıma söyle, konuşacakları zaman ahsen olanı söylesinler.
Cenab-ı Hak'tan mesaj var.
Hocam hiç, yani hasen ne diyor Cenab-ı Hak ya? Ya Cenab-ı Hak o kadar bize ehemmiyet veriyor ki, bizim halimize, ahvalimize, konuşmalarımıza. Ya kulum ben seni öyle yarattım ki, sana öyle diyeyim ki, bir özellikle falan verdim ki, akıl, idrak, neyse efendim, takma şu bu. Yani sen bunu başarabilirsin.
Evet.
Yani konuşurken en güzelini söyleyebilirsin. Zaten Cenab-ı Hak bir konu yapmayacak bir şey söylemez.
Evet.
Yapamayacak bir şey söylemez Cenab-ı Hak. Böyle onun için ben de kullarıma söyle diyor. Konuştukları zaman diyor en güzelini söylesinler. Ya sussunlar, ölsünler, bilsinler. Ağızdan çıkan efendim kelime hocam dikkat etsinler.
Evet, evet.
Ne güzel bir şey.
Bir mesaj.
Peşinden geliyor. İnne şeytanı yenzeu beynehu. Şimdi güzel konuşmadığın zaman, yamuk gibi konuştuğun zaman şeytan devreye giriyor. Bu kez efendim aralarını bozuyor.
Evet.
İnne şeytan kendini sadıyor mu bine. Tabi insan da şeytan da orada musallat.
Tabii.
Şeytan musallat, fırsat bulduğu zaman yani gol atmak için şeytan bulduğu zaman ama bizim tupayamı çevireyim falan bir şey yok hocam. Golü anında
atıyor golü.
12'den vuruyor falan böyle.
Doğru.
Şimdi hocam bu sekenetli demin ayet-i kerimeyi de biraz zikretmiş. İşte peygamberin müminin gönlü inen şeydir diye. İşte bunu diyor kuvvet ve ruhtan müşrik olan korkmakta olan insanın sakinleşmesini, hüzünlü olanın da teslim olmasını fetih sünnet ayet-i kerimeleri burada zikretmiş. Bir de hocam Musa ailesi ve Harun ailesinin geriye bıraktıklarından bir kalıntı ilgili o da şöyle hocam.
Evet.
Bilgiler var. Bunlar diyor Tevrat levhalarının parçaları. Musa aleyhisselamın cennet ağacından yapılmış asası. Çünkü asayı Musa gerçekten çok meşhur hocam.
Evet. İşte
yılan olan Eden efendim böyle.
Topkapı'da şimdi hocam.
Öyle mi hocam? Oraya kadar geldi mi hocam?
Topkapı'da duruyor hocam ama...
Ya
artık
olsun. Yani hocam.
Hiç değilse hocam.
Hocam şimdi efendim bir arkadaşa sorduk. Dedi ki ya benim bir tane televizyonda doktora tezi yapıyor dedi.
Evet hocam.
Evet. Dedi ne yapıyor? Dedi ki Musa'nın asası.
Güzel.
Evet. Musa'nın asası. Tabii güldük. Dedi ki ya kardeşim Allah aşkına kocaman adam 300-400 sayfa yazacak yani Musa'nın asası ne yazacak?
Ne bulacak?
Yani bir tane asa işte demiş. Boyu şu kadar. Efendim ağırlığı bu kadar şunu yap dersin efendim bir sayfa yapacağını bitirirsin. Yok yok dedi senin bildiğin değil falan dedi. Aslanın dedi 3 mucizesini yazıyor dedi. Özüm benim talebem dedi. İşte dedi efendim bir yılan oluyor hocam. Denizi yarıyor.
Taştan su çıkarıyor.
Taştan su çıkarıyor. Bu nedir? Bunun aslı faslı dedi. Bunu tefsirlere bakarak geçeceğiz. Onun için yani Musa'nın asası değil de hocam şey olmak lazım. Hakkında 400 sene doktora tezi yazıldı.
Hocam Ramazan'da dedik olsun Ramazan'da bir peygamberimiz ziyaret gibi olsun diye Topkapı Sarayı'na gittik. Mukaddes emanetleri ziyarete gittik. Tam böyle girdik mukaddes emanetlere. Aha dedik burada da Hazreti Musa'nın asası varmış diye. O anda tabii ki orada mukaddes emanetlerde hocam devamlı hafız Kur'an-ı Kerim okuyor. Baktım hafızı tam oraya okuyor. Hazreti Musa'nın asas.
Tam keramet olmuş hocam.
Dedim ya. Bak dedim arkadaşlar Hazreti Musa'nın asasını okuyor. Hafız. Biz dedim tam onun karşısına geldik. Tam tevafuk oldu dedim. Böyle bir işaret oldu diye.
Tevafukul Kur'an. Kur'an kemenin evet. Tevafukları çok duruyor hocam. Yani
evet.
Evet. Ondan sonra hocam işte elbisesi ve iki nalini.
Evet.
Tahri nalik diyeceğim. Hep ayetlerde geçiyor bunlar. Harun Aleyhisselam'ın sarığı. Tevrat'tan bir kısım. Süleyman Aleyhisselam'ın yüzüğü. Ve Tiş çölünde İsrailoğlu'nun yedikleri kudret helvasının bir parça. Yani hocam ne kadar o İsrailoğlu'nun tarihinde bir şey varsa
toplamışlar
şey varsa, evet. Bizim aynı şey gibi. Kutsal emanetlere benziyor hocam burası da. Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un ehlinden maksat min Ali Firavun diyor. Şimdi Ali Musa bizzat kendileri veya onların haberleri veya tabeleridir diye söylemiş.
Bir de hocam ne diyor? El-Kıtel fi sebillah. Allah yolunda savaşmayı emreden bir ilahi emrin yazıldığı bir şey vardı diyor hocam. Bir yazı vardı. Tabutta diye bir rivayette de varmış hocam. Başka bir rivayette de hocam ne var? Şu söz yazıyordu diyor. Kelimetül feraç. Sıkıntıdan kurtulma duası. La ilahe illallahul halimul kerim. Ve subhanallah rabbis semavati seb'i ve rabbil arşil azim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Peygamberimizin de böyle sıkıntılı anlarda okumayı tavsiye ettiği bir zikir hocam. Tabutta hani sekinet olunca onun da olduğunu herhalde bir rivayette de onu söylemişler,
evet,
hocam.
Evet, yani şu hocam ayet-i kerime, yani tabi elimizdeki rivayette bunu söylüyor ama pek çok şeyi düşünmemize de ayet-i kerime bizi sevk ediyor.
İlim diye bahsedip şu an tabii, ilim vardı ediyor, evet. Demişler hocam. Epey şey saymışlar yani tabutta. Tabi bunlar rivayetler. Cenab-ı Hak bakiye diyor değil mi? Hocam kalıntılar diyor.
Evet, kalıntılar diyor.
Hatıra.
Hocam bakiye şeyi o verilen bilgilere uygun düşüyor.
Tabii tabii.
Efendim kalıntılar demek. Yani adeta bir Efendimiz Aleyhisselam bize kalan kutsal emanetlere benzer şeyler olduğu anlaşılıyor.
Evet.
Bahseden şeylerde kısma ayet-i kerimeye geçiyor zaten. Musa Aleyhisselam nadileri geçiyor, asa geçiyor, diğer şeyler falan geçiyor. Dolayısıyla bunlar topladığımız zaman yani onların bir kendileri için dini manevi anlamda çok büyük değeri olan.
Evet.
Ve yani biz diyelim ki Kur'an-ı Kerim ne kadar diyelim ki bir değerli bir şeyimizdir yani Musaf-ı Şerif
evet.
mesela. Peygamberimizden kalan diyelim ki işte efendim Efendimiz Aleyhisselam'ın işte şeyleri, işte cübbeleri, sonra işte kılıçları, sonra diyelim ki işte ayak izleri gibi hocam şeyleri. Bunları burada görmüş olabiliyoruz ama aynı zamanda da bu ayet-i kerimeden hareketle dini anlamda dinimizin bir kısım böyle şeylere değer verdiği yani ölçülü olmak şartıyla bu tür peygamberlerin hatıralarına, peygamberlerin diyeyim ki bakiyelerine değer vermek gerektiğini, dinen bunların bir anlam ifade ettiğini,
bir telkin,
toplumun diyeyim ki diye manevi şeylerini can tutmada bunların bir yeri olduğunu, kocaman bir tabut hocam, bir ordunun bütün şeyini, manevi motivasyonu sağlıyor hocam.
Evet, evet hocam.
Dolayısıyla bunlara da yani böyle toptan karşı çıkmamak gerektiğini, bir yeri olduğunu da ayet bize söylemiş oluyor.
Ya hocam işte Kabe de aynı. Yani bomboş bir dört duvar, yani kare halinde bir bina, bomboş ama insanlar etrafında dönüyor, maneviyat hissediyor, dua ediyor, duası kabul ediyor. Cenab-ı Hak diyor ki burada yapılan dualar makbuldur, burada kılınan namazlar 100.000 kat fazladır diyor. Orası öyle oluyor. Şimdi tabut da işte bu tabut olduğu zaman zafer kazanılır, sekinet gelir, huzur gelir. Cenab-ı Hak ona bir şey bağlar. Bağlar yani tabutun içerisinde bir rüzgar olduğu rivayet de var hocam. Rüzgar diyor, şiddetli bir rüzgar. Herhalde peygamberimizin dediği gibi hocam düşmana karşı bana sabah rüzgarıyla
yardım
olunduğu gibi o rüzgar da düşmana karşı belki onların zaferini sağlayan bir şey olabilir hocam. Amil
İlahi
olabilir.
Yardım olabilir.
İlahi yardım olabilir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın işine akıl sır ermez hocam.
Tabii.
Böyle bir tabuta şeyler bağlayabilir. Dediğiniz gibi hocam kalıntılar, hatıralar, insanın ruhu hani bir şeyler hatırlıyor, etkileniyor. Ondan sonra bir telkin alıyor. Yani güzel bir şey, bir insanın ruhunu güzel bir tarafa çekersen bundan istifa.
Her dinde var hocam. Her dinde bakıyorsun. Hristiyan bir sporcu değilim. İşte sahaya girerken o kendi diline göre bak bir hareketler yapıyor, bir şey yapıyor diyor falan böyle. Ondan bir kendine göre bir kuvvet almaya çalışıyor. Falan. Kendisini bir motive etmeye çalışıyor. Tabii hocam sahabede bunun çok örnekleri var. Yani bu ayrı bir konu ama bu tabut meselesi, bakiye meselesi biraz bunu tabii gündemimize almış oluyor. Özellikle bu tevessül meselesi almış oluyor. Mesela Halid bin Velid Hazretleri'nin hali hocam. İşte kafasında bir eski sarığı var.
Evet.
Onunla hiç onu kafadan çıkarmıyor. Hiç çıkarmıyor. Onunla savaşıyor falan böyle. İşte bir Mote Savaşı'ndan bir savaşta sarığı kayboluyor. Kafasına düşüyor. Kılıçını sallarken derken tabii sarık bir tarafa savruluyor.
Tabii.
Aman diyor benim diyor sarığımı bulun getirin. Ya diyor bir sarıktan ne olacak? Başta daha iyisini verdim kafana. Onunla efendim devam. Yok diyor. Mutlaka onu bulun diyor. Onu bulmazsanız diyor. Yani olmaz. Neyse arıyorlar. Sonra buraya getiriyor falan böyle. Eski falan. Oradan çıkarıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir mübarek işte saçının teli veya sakalının teli falan. Yani diyor ki ne varsa diyor bunda var diyor.
Evet.
Yani diyor ben diyor bu Efendimizin bu şeye diyor girdiğim hiç savaşta diyor mağlup olmadım diyor. Yani Allah bana diyor bütün gücümü kuvvetimi onun vesilesiyle veriyor.
Evet.
Hocam. Dolayısıyla yani ona verdiğimiz değere bağlı bir şey. Bu bir put değil. Bir şey değil. Yani bu efendim manevi anlamda kişiye diyelim ki motive eden onu bir metanetini artıran bir özelliktir. Bizim o şeydeki Mekke'deki Türkistan Mahmutcan amcamızın dediği gibi şimdi adam 100 yaşında hocam duvarda iki tane muşambaya şeyde naylonlara sarılmış cübbe. cübbe evinin duvarında duruyor böyle. Dedik bu ne dedik? Dedi ki şu dedi alttaki dedi Sami Efendi Üstazımızın dedi bana hediye ettiği dedi cübbe dedi. Onu dedi astım oraya koydum dedi. Hiç giymedim dedi. Hiç giymedim. Bu ikincisi de bu da Musa Efendi Üstazım bana hediye ettiği dedi, cübbe dedi. Ona dedim benim dedi bütün yani her şey Allah'a bağlı dedi ama bütün hayat enerjim dedi her şeyim dedi kalbi hayatım dedi oradan geliyor dedi.
Allah Allah.
Onlar orada olduğu sürece dedi ben dedi hayattayım dedi. Yani Allah oraya gönderiyor şeyi yani işte gücü hayatı ben oradan geliyor. Eğer dedi onlar olmazsa benim Allah dostuna sevgi olmazsa ben dedi çoktan ölmüştüm ve kemiklerim çürümüştü falan. Zaten bir kemik falan.
Evet.
Dolayısıyla bu tür böyle derdin ve toplumun manevi motivasyonu sağlayacak dininde efendim teşvik ettiği normal gördüğüm şeyleri bunları hocam bilmek lazım, kullanmak lazım. Ya yok bunu yok şirktir. Yok efendim hocam çıkmaz falan tarzı böyle şeyler. Ayete de karşı zaten.
Tabii.
Ya bu yaklaşım ayete de uymuyor. Hadiste de uymuyor. Sahabenin amelinde uymuyor. Böyle çok anlamsız bir karşı çıkma olmuş oluyor hocam.
Evet.
Şimdi benim kıymetli hocam efendim muhterem dinleyenlerimiz bir ayet-i kerime hocam uzun bir ayet-i kerime ama onun da efendim mealini okuyalım.
Hocam bu son kısmı da aslında inne fî zâlike kısmı da.
Hocam varsa iyi olur.
Yani çünkü, inne fî zâlike le âyeten lekum. Bunda sizin için diyor bir ayet. Bir alamet vardır. İn küntüm müminin eğer inanırsanız. O bahsettiğiniz şeylerde hocam yani Cenab-ı Hakk'ın hakikaten üzerine düşünmek lazım hocam. Cenab-ı Hak niye bir tabuta bağladı bu işi?
Evet.
Niye bir tabutta sekinet var işte
niye melekler taşıyor?
Âlem Musa'nın
bakiyesi var.
Bunda diyor sizin için bir ayet vardır diyor. Eğer inanıyorsanız.
Evet.
Dediğiniz o bahsettiğiniz insanlar bunu şirktir, bidattir, küfürdür diyenler.
Onların demek hocam dini imanlarına sıkıntı
var. Bunlara inanmıyorlar demek hocam.
Evet.
Ama bunu düşünmek lazım. Bu nedir? Hikmeti nedir? Sebebi nedir? Bu ayet nedir? Alamet nedir? Gerçekten bu ayetin son kısmı da dikkat çekici. Bu açıdan hocam, bu olaylar üzerine düşünme açısından.
Evet, evet. Yani in cündü müminin kısmında.
Evet, evet hocam.
Yani meseleleri bir böyle reddetmeden önce veya karşı çıkmadan önce bir bunu güzelce bir anlamaya çalışmak lazım.
Evet.
Doğrusu nedir? Rabbimizin muradı nedir? Dinin emri nedir? Gerçekten
evet.
Efendim burada ben acaba doğru mu düşünüyorum, yanlış mı düşünüyorum tarzında onu hocam bir gözden geçirmek lazım. Ona göre değerini yapmak lazım.
Ya bir insan bir cübbeyi seviyorsa, bir asayı diyelim seviyorsa, niye seviyorsun? Bu benim çok sevdiğim bir Allah dostunun
evet.
Bana hatırası.
Hatırası.
Niye seviyor? O Allah dostunu sevdiği için seviyor.
Evet.
Peki o mübarek zatı niye seviyor? Onu da Allah'ı sevdiği için seviyor. Dini sevdiği için, İslam'a hizmeti olduğu için, Cenab-ı Hakk'a yakınlığı olduğu için seviyor. Yani sonuçta hepsi Allah sevgisine varıyor hocam.
Evet.
Yok efendim bunları aradan çıkar direkt Allah'a seviyor. İnsan her zaman bunu belki herkes bunu gücü yetmeyebilir. İnsan tabiatı bu yani. Yani Allah'ı seviyor zaten başta ama Allah'ı sevdiği için onun ona iyi olan yakın olan kulu seviyor. Onu sevdiği için onun hediyesini seviyor, onun hatırasını seviyor. Bu şekilde bu normal bir şey, tabii bir şey yani.
Evet, evet. Bir de hocam şairullah var.
Evet.
Şimdi ayet-i kerimede ve men yuazım şairullah. Şair Allah diye Cenab-ı Hak dinin efendim şairi. Yani dinin alametleri. Dini hatırlatan ve hissettiren şey demek
evet.
Hocam o. Buna Cenab-ı Hak tazim istiyor. İşte diyebilirdi ki ya zaten bana tazim gösterin. Bana kulluk yapın. Yeter. Yani ne olacak? Kâbe olmasa ne olacak? Kur'an olmasa ne olacak? Ezan olmasa ne olacak? Kurban olmasa ne olacak? Diğer dini böyle çağrıştıran efendim şeyler. Onlara hiç takılmanıza gerek yok. Direkt bana beni saygı durun diyebilirdi ama tazim diyor hocam bak hemen yuazım diyor.
Evet.
Dolayısıyla kişiyi Allah'ın sevgisine götüren, kişiyi Allah'a hatırlatan, kişiye dini hatırlatan, peygamberi hatırlatan şu bu neyse o tür yine dinin de efendim uygun gördüğü o şeyler demek ki önemli.
Evet.
Allah ona efendim Allah'ın şairi diyor, dinin şairi diyor ve onlara da Allah için, Allah'ın dini için tazim edilmesini de emrediyor hocam.
Tabii.
Ve men yuazim şairallah fe inna min takbel kulub. Yani Allah'ın sayı gösterin dediği şeylere, kıymetini bil dediği şeylere sayı göstermek diyor kalplerin takvasındandır.
Evet. Tersinden baktığımız hocam diyorlar ki mesela akaid kitaplarında işte Kadızade'nin vasiyetnamesinde okumuştum. Diyor ki bir dini bir kitabı tahkir etmek, bir din adamını tahkir etmek küfürdür diyor. Sizin ne alakası var yani bir insanı hakir görmekle ya bir insanın yazdığı kitabı Kur'an olsa tamam hani hadis olsa tamam ama diyor niye o dini kitabı tahkir ediyor adam? İşte Türkiye'de olduğu gibi hocam hocaları kötü gösteriyor dini kitabı. Niye tahkir ediyor? Kitabı tanıdığından, okuduğundan, bildiğinden değil. Ya bu kitap dini bir kitap mı? Tamam o zaman zaten ben dine karşıyım direkt dine hemen karşı şey kitaba karşı niye? Dine karşı çünkü.
Dine karşı olduğu için.
Dine karşı olduğu için yani. Dini tahkir ediyor. Ondan sonra din niye tahkir ediyor? İşte Allah'a asi olduğu için dini tahkir ediyor. Dolayısıyla zaten hemen bir o dini bir kitabı hakir görmek direkt Cenab-ı Hakk'a karşı bir isyan maksadından kaynaklandığı için hocam diyorlar ki dini bir kitabı tahkir etmek küfre götürür insan diyorlar.
Hocam yakın zamanda Türkiye'nin çok meşhur olan bir tanesi hanımı vefat etti.
Evet hocam.
O da efendim yeni bir evlilik yaptı. Hı hı. Şimdi hocam o hocamızın evliliği üzerine hocaya çok büyük bir saldırı sosyal medyada başlatıldı.
Evet.
Dinç başlatıldı. Hatta kendisi beyanat veriyor, oğlu beyanat veriyor, şu bu neyse falan. Orada hocam aslında o hocaya saldırı, dine saldırdır hocam.
Tabii.
Niye biliyor
musun? Yani maksat o adam.
Niye biliyor musun? Çünkü yani Türkiye'nin son 50 yılın en meşhur hocalarından bir tanesi.
Tabii.
İsim vermeyeceğim.
Hı hı.
Yani diyelim ki efendim televizyonda konuşuyor, uzun zaman hizmetler yapmış. Hı hı. Diyelim ki dua ediyor, güzel bilgiler veriyor, fıkıh meslekleri efendim çözüm getiriyor, güzel yüzlü. Yani topluma 85 milyon hocam, 80 milyonun tanıdığı, bildiği ve din adına konuştuğu şeyden etkili olan bir insan.
Tabii.
Yaptığı şeyde haram bir şey yapmıyor ki insanın öyle hocam evlenebilir.
Tabii. Hocam
ama şimdi onu bahane ederek şimdi evliliğini bahane ederek ona saldırıyorlar. Aslında saldırdıkları efendim o hocanın şahsı değil.
Değil.
Yani onun üzerinden onun diyeyim ki din adına yaptığı hizmetleri baltalamak istiyorlar.
Tabii.
Dine zarar vermek istiyorlar yani.
Bir adama niye saldırsın? Sana bir zarar vermiştir. Veya yakınındadır çok işte kötülüklerini görmüşsündür. Adamın çok kötülüğünü tanışsındır falan. Böyle o hocayı uzaktan yakından tanıdığı yok.
Evet.
Yanında bulunduğu yok. Adamdan bir zarar gördük. Niye saldırıyor? Demek ki onun kimliğine
saldırıyor. Ve yaptığı hocam hizmete saldırıyor.
Evet.
Saldırıyor. Ben onu gözden düşürürsem, yaptığı hizmeti baltalamış olurum. İnsanların nezdinde onun itibarını düşürmüş olurum. Etkisini azaltırım.
Evet.
Onu söyleyeceğim. Yani biraz derin baktığımız zaman bu şeyleri, yani bu açıdan bakarsan o insana saldırmak insan küfürle sokabilir.
Tabii hocam.
Niye? Çünkü arkasında gerçekten
dini hedef alma.
Allah'ın dini hedef alma şeyi açıkça gözüküyor.
Tabii hocam.
Gözüküyor. Bazı gafil Müslümanlarla buna net olabiliyor.
Oluyor. Dikkat
yani
etmek
o
lazım.
O din düşmanlığı yapanlara onların konuşmalarına diyelim ki işte yani bir paylaşım oluyor. Bir video bir şey oluyor şu bu neyse falan. Orada biraz işte efendim mizah olsun biraz şey olsun falan diye ona yanlış olabiliyor. Günaha girdiğinde farkında olmuyor.
Yani dinin karşısında bir konum almayacaksın hocam. Dinin karşısında konum alırsan demek ki dine savaş açtın demektir. Dinden çıktın demektir yani.
Allah korusun.
Çok tehlikeli bir şey aslında bu. Dikkat edin.
Ben bu şeyde hocam çok bunu hep söylüyorum. Yani evlerde şurada burada görüyorum. Yani aman bak bunun arkasında böyle bir şey yatıyor. Görülür de sanki böyle efendim haklı gibi sataşma haklı gibi gösteriyorlar ama öyle değil.
Tabii.
Burada böyle bir hainlik ve din düşmanlığı falan söz konusu. Aman dikkat edelim paylaşımlarımıza, konuşmalarına dikkat edelim. Biz de efendim zarar görmüş oluruz. Biz de efendim oradan günah kazanmış oluruz falan diye bu ikaz hocam yapıyoruz. Hocam çok güzel oldu. Yani bu şimdi bir tabut ve bakiye meselesi bizim bak ilk defa
evet
hocam. Yani bu ayet çok uydu ama ilk defa bir 40 dakikalık programda bizim gündemimize gelmiş oldu.
Evet,
ama
evet.
Çok ne kadar önemli olduğunu.
Tabii hocam.
Yani Cenab-ı Hakk'ın hocam her bir ayetinin, her bir kelimesinin, işte bir kıssa olur, bir şey olabilir ama orada din adına, Allah'ın dini adına ne kadar önemli şeyleri bize Cenab-ı Hak bize öğretmek istiyor, göstermek istiyor,
hocam.
Yol gösteriyor. Bunun efendim şeyini anlamaya çalışıyoruz.
Hocam
yani
ayetler üzerinde tefekkür etmenin bereketi bu. Yoksa biz bunu hatimlerde, hatim okurken defalarca
olmaz hocam.
Okuyup
yani
geçiyoruz.
Ne kadar mühim konulara yani çok toplumsal bir hocam, çok önemli bir alana ışık tutuyor aslında
bu
tabut meselesi yani.
Evet hocam.
Kıymetli hocam verdiğiniz bize çok teşekkür ediyorum. Bütün dinleyenlerimizi de yani Allah'ın Yüce Rabbimizin dinini şöyle bütün yönleriyle güzel, ihlasla, samimiyetle, tefakkuh diyor ya hocam.
Evet hocam.
Böyle anlayıp ona uygun en azından ilk idrak ve anlama noktasında Cenab-ı Hak bize yardımcı olmasını, gücümüz yettiği kadar da yaşamak üzere yardımcı olmasını diliyor. Tüm dinleyenlerimize Allah'a emanet ediyoruz.